Kasım 1918 İstanbul Peş'te. 1 Kasım 1918 gecesi Moda'da karaya yanaşan bir Alman askeri motoru iskelede bekleyen adama parolayı sordu. Enver dedi Talat Paşa ve motora bindi. Sonra Arnavutköy'den Enver Paşa'yı, en son da Boyacıköy'den Cemal Paşa'yı aldılar. İttihat Terakki'nin 3 kudretli askerini Tarabya açıklarında bekleyen Alman torpidosuna götürdüler. Bir gece önce Mondros mütarekesiyle Osmanlı'nın mağlubiyeti belgelenmiş, işgal kesinleşmişti. İşgalcilerin ilk hedefi Osmanlı'nın Almanya safında harbe girmesine neden olan İttihatçı paşaları Galata üzerindeki köprü direklerine asmaktı. Almanlar eski ortaklarına son bir iyilik yapma kararıyla onları kaçırdı. 2 Kasım sabahı Alman torpidosu Türk karasularını terk etti ve konuklarını bir meçhule sürükledi. Bir daha İstanbul'u görmeyeceklerdi. Aynı sıralarda Hamit'le Lucien de Peş'te de harp esiri vaziyetindeydiler. Şehir müttefik askerlerce işgal edilmişti. Kaldıkları Ritz Oteli bir Fransız karargahı olmuştu ve Fransızlar herkese zorbaca davranıyordu. Osmanlı'nın ölüm fermanı sayılan Mondros Mütarekesi'nin imzalandığını, kan pahasına savunulan boğazların itilaf donanmasına açıldığını, Hicaz'ın, Yemen'in, Suriye'nin, Irak'ın, Trablus'un, Bingazi'nin teslim olduğunu, Vilayet-i Sitte'de işgalin kapıya dayandığını onlardan öğrendiler. Dehşete düştüler. Dönüş kapısı artık tamamen kapanmıştı. Bu ateşkes anlaşması bari onların Peşte'deki hayatını kolaylaştıracak mıydı? Bir gün Lucien bu umutla Fransız subaylarına mütarekenin imzalandığını, iki ülke arasında yeniden dostluk kurulacağını söyleyecek oldu, tepkiyle karşılaştı. "Bizim Çanakkale'de çok kaybımız var. O dostluk pek kolay geri gelemez," dedi bir Fransız subayı. Hamit kızarak sordu. "Çanakkale'ye gelmek için Türkiye sizi davet mi etmişti?" Subaylardan biri hak verdi, diğeri Türkiye'nin Fransa'nın ezeli düşmanı Almanya ile ittifak ettiğini hatırlattı. "Siz de bizim en kadim ve tarihi düşmanlarımızla ittifak etmiştiniz," diye tersledi Hamit. Karayollarına hükmeden Fransızlardan yol izni almaları imkansız görünüyordu. İngilizce bildiği için Hamid'e hürmetli davranan oteldeki İngiliz subaylarına yaptıkları başvurudan da sonuç alamadılar. Nehir yollarına onlar hükmediyordu, ancak harp nedeniyle vapurlarda işlemiyordu. İstanbul'dan kimseyle de haberleşemiyorlardı. Peşte konsolosluğundan Hamid'in maaşına mahsuben borç olarak aldıkları 400 lirayla aç kalmayacak şekilde geçiniyorlardı. Konsolosluğu idare eden Celal Münif Bey onlara maddi manevi kol kanat gerdi. Hamit minnettardı. Bu hamiliye verebildiği tek karşılık, yaptıkları satranç karşılaşmalarında rakibini yenmeye kıyamayıp arada mağlup olmaktı. O azgın Balkan kışında bir nevi sürgünde kalan Hamid'in üzerinde ince bir pardüsüden başka bir şey yoktu. Lucien ona battaniyeden iç çamaşırları dikti. Bunları giyinirken eğleniyorlardı. Kaldıkları otel ısıtılmıyordu ama yakındaki bir kaplıcadan banyoya gece gündüz kaynar su geliyordu. Onlar da banyoda o suyun buğusunda ısınmaya çalışıyorlardı. Islak saçlarından akan iplik iplik damlalarla suya düşmüş kediler gibiydiler. Sıfırın üstüne çıkmayan soğuk, birkaç sene evvel Viyana'da Lucien'i teslim alan hastalığın orada yeniden nüksetmesine sebep oldu. Bir sürede onun iyileşmesini beklediler. Gıda temini güçtü. Bazen okkayla havyar bulunur, bazense kıtlık günlerine has bir ekmeğe bile muhtaç olunurdu. İçki içinse iaşe dairesi önünde kuyruğa girmek gerekiyordu. Bu işi de Hamit üstleniyordu. Şair-i azam içki kuyruğunda. Bu başta kendisi olmak üzere hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği bir sahneydi. O Hamit ki İsmail Hami'nin deyişiyle bolluk devrinde vardan hoşlanmaz, yoğa can atardı. Hoşlanmadığı var, yok olduğunda gözünde kıymete biner, hoşlandığı yok, var olunca gözünden düşerdi. Mesela kışın en şiddetli devrinde yaz sıcağının çileğini ister, bulup getirirseniz ağzını almazdı. Bir gece saat 1'de canı dondurma çekmiş, İsmail Hami her yerin kapalı olduğunu bildiği halde otomobille dondurma avına çıkmış, Pangaltı'da bulduğu dondurmayı sabah olmadan Maçka'ya yetiştirmişti. Hamit önüne konan dondurmayı kaşığının ucuyla tadar gibi yapmış, "Bu çok soğuk, ben bunu yiyemem," deyip bırakmıştı. İsmail Hamid'e sıcak dondurma bulamamış olmanın ezikliğiyle boynunu büküp oturmuştu. Bir seferinde de mevsimin bütün meyveleriyle donatılmış bir sofrada, "Dünyada bir karpuz da mı kalmadı?" diye tutturmuş, karpuz bulunup önüne konunca da "Ben kırmızı değil, sarı karpuz isterim," diye diretmişti. Onun kaprisini emir sayan yakınları hemen sarı karpuz buldurmuş ama üstad bu sefer de "Bunun çekirdekleri sarı, ben siyah çekirdekli sarı karpuz isterim," diye burun bükmüştü. Evde mükellef sofra kurulsa ev sahibesine döner, "Kızım, bir makarna da mı yok?" diye sorardı. Pişirip getirseler dokunmazdı. Evde lokanta yemeğine hasret çeker, Beyoğlu'na Abdullah Efendi'ye götürseler ev yemeğini methederdi. İşte o Hamit, şimdi tüm aristokrat edasını alkol düşkünlüğü uğruna hiçe sayarak, peşte de sefil bir içki kuyruğunda sıra bekliyordu. Adam başı bir desilitre içki hakları olduğu halde, o kocaman bir şişeyle gidiyor, görevlinin ölçüyü şaşırmasından medet umuyordu. Böyle günlerde sofrada en sevdiği yemekleri sayarak Lüsyen'i kışkırtırdı. Şimdi İstanbul sokaklarında gür sesle "Enginar, enginar!" diye bağırırlar. Halbuki o aralar İstanbul sokaklarından bambaşka sesler geliyordu. İstanbullular bir Kasım sabahı uyandıklarında 61 parçalık bir filo teşkil eden işgal zırhlılarının limanda Dolmabahçe Sarayı'nın tam karşısında demirlediğini görmüşlerdi.
Budapeşte'de mahrumiyetlere, endişelere ve tehlikelere rağmen kol kola, burnumuz havada. Bu tehlike, endişe ve mahrumiyetlerin doğrusuna gidiyorduk. Bazen gamsızlık kuvvetiyle onları yolumuzdan def ediyor. Bazen hatta farkına bile varmadan sürünerek geçiyorduk ki, bu sanıldığından daha sağlam bir korunuş şeklidir. Birleşmiş bir çift, herhalde mühim bir kuvvet. Saadet ve zahmete, karmaşık bir bütün halinde maruz kalmakla beraber, birleşmiş ellerimiz darbelerini hafifletiyor. Zahmetleri ikiye bölüyor, saadetleri iki misli arttırıyordu. Kara gün içinde, iyi gün içinde tam manasıyla birleşmiş iki varlıktık. Bununla beraber ciddi vaziyetler de oluyordu. Otelin hücuma uğradığı, sonra da holün sağa sola tabancayla ateş eden taşkın bir güruh tarafından işgale uğradığı akşamki gibi. Oturuyorduk. Abdülhakamit yudum yudum viski içiyordu. Şüphesiz müsaade edildiği bir sırada olacak. İzinle yasağın birbirini takip ettiğini söylemiştim, değil mi? Birden bir kargaşa oldu. Camlar şangır şungur iniyor, adamlar koşuşuyor, bağırışıyor, düşüyor, yaralılar inliyordu. Ürkerek ayağa sıçradım. Kaçalım. Ne oluyorsun? Aman vurulacağız, kaçalım. Elinden tutup çekiyorum. Bırak bari şu bardağı bitireyim. Çabuk. Önünde korkudan sabırsızlıkla tepinerek bekliyordum ki ağzındakini yutsun. Çabuk, birden için. Şu buzlu içkiyi bir yudumda nasıl tüketirim? Boğulayım mı? Bir mengene koluna yapışıyor, sıkıyor, canımı acıtacak kadar. Güzel, iri bir genç görüyorum. Biraz soluk, fakat zaten hepimiz sapsarıyız. Dirseğime yapışmış 32 dişini göstererek gülüyor. Bırakın beni. Bu cendereden kendimi kurtarmaya boş yere uğraşıyorum. Abdülhakamit müdahale etmeden merakla bize bakıyor. Tekrarlıyorum. Bırakın beni. Yakalanan kolumdan onu olanca kuvvetimle sarsıyorum. Ve işte güzel genç adam benden çözülerek, dalından ayrılan olmuş bir meyve gibi boylu boyunca ayaklarıma seriliyor. Kilitlenmiş avucunda elbisemin söküp kopardığı kolunu görüyorum. O yukarı dikilmiş gözler, o dudaklardaki pembe köpük. Bu genç vücuttur. Tepeden tırnağa kadar dolaştığını gördüğüm o dehşet verici titreme. Sonra o taş hareketsizliği. Çılgın gibi odama koşuyor, kaçıyorum. Ayaklarım kanatlanmış. Merdivende ansızın duruş. Ya Abdülhakamit? Tekrar geri geliyorum. Orada bıraktığım yerde koltuğunda dimdik oturmuş hareketsiz, o da hareketsiz. Aman yarabbi, hangi kahramanlık dürtüsüyle bilmiyorum. Vızıldayan kurşunların altında holü boydan boya aşıyorum. Ona kavuşuyorum. Bana bakıyor ve gülümsüyor. Allah'a şükür hayatta. Bir an önce ne sanmıştım? Hadi yalvarırım geliniz. Bırak, bardağımı bitireyim. Deliliğin lüzumu yok. Gelin. İki elimle uğursuz bardağa yapışıyorum. O da iki eliyle asılıyor. Bırak. On parmağıyla örterek içkiyi koruyor. Vazgeçin şundan katiyen. Meğer ki bir kurşun parçalansın da güzelim viski etrafa serpilsin. Canım iş sağ kalmakta. Yarın başka viski bulunur. Ne malum? Belki bu deliler yine yasaklar. Patlamalar ve haykırışlar arasında tartışıyorduk. Feci olduğu kadar da gülünç her türlü hadise ile kuşatılmış olarak her geçim vasıtasından mahrum, dünyanın diğer kısımlarıyla alakasız, vebalılar gibi tecrit olunmuş bir halde aylarca oturduk Budapeşte'de. Etrafımızda harp sonrasının büyük faciası tamamlanmadaydı. Orada, burada her şey çöküyor, ufalanıyordu. Acizdik. Taşınmaz eşyalara dönmüştük. Gemimizi gevelemekten başka çaremiz yoktu. Türkiye'de neler oluyor acaba? Herkesin hali ne olacaktı? Ya bizim halimiz?
1919, Peşte, Viyana, İstanbul. Sahile vuran kazazedeler gibi Budapeşte'ye atılmışlardı. Hiç alışkın olmadıkları şekilde zayıf, örselenmiş ve yalnızdılar. Kimse yardımlarına gelmiyordu. Kuşatma altındaki bir şehirde kendi başlarının çaresine bakmak, bu cendereden kendi çabalarıyla kurtulmak zorundaydılar. Artık Peşte'de ikamete lüzumda, imkanda kalmamıştı. Bir hayli zorluktan sonra Viyana'ya geçebildiler. Orada da İmparator Karl'ın hanedanı çökmüştü. Bir imparatorluk yıkılıyor, kalıntıları üzerinde Çekoslovakya, Yugoslavya, Avusturya kuruluyordu. Viyana müttefik işgali altındaydı ama hiç değilse orada dostları vardı. Onlar aracılığıyla para bulabildiler, hale yola girebildiler. Yardıma koşan o dostlardan biri, harbin son iki senesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun karargahında Türk ordusunun askeri temsilcisi olarak görev yapan Pertev Paşa'ydı. Onunla sık sık bir araya geliyor, dünyanın ve vatanın içinde bulunduğu durumu kederle değerlendiriyorlardı. Barış Konferansı Paris'te başlamıştı. Fransa, Almanların bileğini kırarcasına bükmekte kararlıydı. Dünya, Amerikan Başkanı Wilson'ın barış prensiplerini konuşuyordu. Türkiye'de de özellikle İttihatçılar Amerika'ya ümit bağlamaya başlamıştı. Padişah Vahdettin, İngilizlerle uzlaşma ümidiyle İngiliz yanlısı eniştesi damat Ferit Paşa'yı sadrazamlığa getirmişti. "Eski dostumdur," diye bahsetti ondan Hamit. Onu 35 sene evvel Paris sefaretinde ateşe militerken hürriyet yanlısı bir asker olarak tanımıştı. Ferid'in zekasına, yeteneğine, sohbetine hayrandı. Ama hanedana damat olduktan sonra yeteneğini istibdadın hizmetine sunmasına da hayret etmişti. Şubat ayında müttefik Şark orduları başkomutanı Fransız generali Despera'nın İstanbul'da şaşalı bir yürüyüş yaptığını haber aldılar. Şehrin Müslüman tebaası geçidi gözyaşları içinde takip etmiş, gayrimüslimlerse sevinç gösterileri yapmıştı. Koca İstanbul basınında bir tek Süleyman Nazif sesini yükseltebilmiş, hadisatta her nasılsa sansürden kurtulabilmiş Kara Bir Gün başlıklı makalesinde, koca Viyana şehrini defalarca sarmış bir ümmetin keder defterinde böyle bir üzüntü satırı ezelden yazılıymış diye yazmıştı. Sonradan Süleyman Nazif için idam hükmü çıktığını öğrenmişler, hepten yasa bürünmüşlerdi. O kederli günlerden birinde Hamit, "Pertev Paşa, size bir şey yazacağım," dedi. Paşa kendisine bir defter hediye etti. Şair, Mayıs'ın 15. günü defteri geri getirdi. İçinde günün ruh halini ele veren bir şiir vardı.
"Pertev Paşa, Pertev Paşa, bu durumlara ne dersin? Elbette bu lanet olaylara sen lanet edersin. Asker sıfatıyla hele kederin mahkumusun. Hangi vatana, hangi hududa gidersin? Düşmanlara sorarsak ne vatan kaldı ne sınır. Vahşilerin ayakları altında çiğnenen ebedi gül bahçesi. Dağlar, dereler ah ediyor hasretinizle. Onlar ki çınlıyorlardı yardımınızla. Mertçe olan istekliliğiniz ve çabalarınızla. Hicran ocağı oldu vatan hicretinizle. Düş kırıklığınız düşmanınızı güldürse de asla şerefinize ve şanınıza gelmedi noksan. Sizlerdiniz İslam'ı koruyan, kollayan. İslam'ın içinden fışkırdı ihanet. Kimlerdir Mekke'yi hainliğin kaynağı kılan? Ya Tanrı'nın evini kime kim kıldı emanet? Bilmem bu kapkara asırların ortaya çıkışına ne dersin? Hristiyanların yoldaşı olan Ensar'a ne dersin? Sorarım ben bunu titreyerek ve çekinerek. Bilmem ki nasıl dinine iman eder insan. Gökleri de görsem diyorum ki yerle bir olmuş. Dünyaya o gün gelir belki adalet ile iyilik. Bir gün gelir ancak gene iman ederiz biz. Ettiklerine hasmı pişman ederiz biz. Geri dönüşüyle o doğuştan gelen ahlak ve erdemlerin torunlar elbet gene atalarına ulaşır. Türk ordusu adıyla çıkar, saldıranları kovalar. Vatanın bağrından gene bir korku mahşeri. Sen sağ ol, emin ol ki lazım olursun. En canlı kanadıyla onun yücelirsin. Viyana, 15 Mayıs 1919, Abdülhak Hamid, en içten dostunuz.
16 Mayıs 1919 Viyana. Abdülhak Hamid'in bu şiiri yazıp Pertev Paşa'ya verdiği gün Yunanlılar İzmir'i işgal etti. Şair bu büyük felaketi adeta hissedip kağıda dökmüştü. Haber İstanbul'da Babali'ye yıldırım gibi düşmüştü. Damat Ferit kabinesi istifa etmiş, nümayişler baş göstermişti. Hamid ve Pertev Paşa işgali 16 Mayıs sabahı Viyana'da bir telgraftan öğrendiler. Stadtpark'ta derin bir üzüntü içinde gezerlerken Pertev Paşa parktakilerin duyabileceği bir sesle "Yunanlılar İzmir'i işgal edebilir fakat kesinlikle ve kesinlikle orada tutunamazlar" diye haykırdı. Sonra da İleri gazetesinden Mehmet Emin'in Sultanahmet mitingindeki konuşmasını gözyaşları içinde okudu Hamid'e. "Ah kardeşler, yine ölüm, yine buhran mı? Yine hicran, yine matem mi? Demir ve ateş kardeşler, ben bunlarda hiçbir vatan ve ırkın öldüğünü işitmedim. Şerefli bir tarih ve medeniyete, sağlam bir fazilet ve ahlaka, zengin bir şiir ve edebiyata, dini ve milli ananelere, ırki ve vatani hatıralara malik olan bir milletin mahvolduğunu tarih göstermiyor. Hamid bu felaketin uzağında olduğuna mı şükretsin, vatanı acı çekerken bağrında olamadığına mı kahretsin, bilemiyordu. O an bulunduğu yerden gitmeyi düşünebiliyordu. Lucien yeniden yurt dışına çıkış izni ve vize peşine düştü. Hiç kolay bir iş değildi bu. Çünkü müttefik kurallarına göre Hamid'in sınır dışı edilmesi gerekiyordu. Buna karşın işgalciler ona ne oturma izni veriyor ne gitmesine müsaade ediyordu. Arada asılı kalmışlardı. Sonunda imdada sefaretteki Ermeni katiplerden biri yetişti. Viyana'daki İtalyan memurlarına müracaat ederek Hamid ve eşine Trieste için davet çıkarttı. Bu kaçamak imkanını derhal değerlendirip Lucien'in deyişiyle sıvıştılar ve Viyana esaretinden kurtuldular. Bu zorunlu sürgünün son durağı Trieste olacaktı.